Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 30. ayrım. 15. Gözlerini açtığında kaldırımda uzanıyordu ve tepesinde iki sağlık görevlisi vardı. "Hayır," demiştim. Suratının üzerinden geçirilen röntgen sensörüne baktı. Çene ya da suratta kırık yok, şanslıymış. Sadece tuğlayla yüzüne vurulmuş gibi görünüyor. "Benden uzak durun." Sağlıkçılar ona hiç aldırmayınca Eve iyice öfkelendi. Doğrulmaya çalıştığında kolayca tekrar yere yatırdılar. Omzu çıkmış, kaburgalarda ağır darbe, çatlak yok, çok şanslı. Epey deri kaybetmiş ama sağlam bir beyin sarsıntısı. "Adın ne?" "Dallas, Teğmen Eve Dallas. Ve eğer bana bir daha dokunacak olursanız ikinizi de gebertirim." "Evet, kim olduğunu hatırlıyor. Net görebiliyor musunuz Teğmen?"
"Seni gayet net görebiliyorum gıcık."
"Evet, o çocuksu tatlılık etkilenmemiş. Işığı takip et. Sadece gözlerinle, kafanla değil."
"Dallas?"
Peabody yanına eğildi. "Cidden kötü durumdasın. İşlerini yapmalarına izin ver."
"Sana çağırma dememe rağmen onları çağırdın. Bunun için seni trafik polisliğine yollayabilirim."
"Nasıl göründüğünü bilsen böyle söyleyeceğini sanmıyorum. Tekrar düşün istersen."
"Işık Teğmen."
Görevli hareketsiz kalması için Eve'in çenesini tuttu. "Işığı takip et." Eve bir küfür savurduktan sonra ışığı takip etti. "Şimdi önümden çekil ve kalkmama izin ver."
"Kalkmana izin verirsem tekrar düşeceksin. Beyin sarsıntısı geçirdin, omzun çıkmış, kaburgalarına ağır darbeler almışsın, kalça ezik. Çok sayıda sıyrık ve kesiye ek olarak bir maksibüsün arkasına yapışmış gibi gözüken bir suratın var. Seni hastaneye götürüyoruz."
"Hayır, öyle bir şey yapmıyorsunuz."
Peabody kafasını çevirdi ve rahat bir nefes aldı. "Tekrar düşün istersen," diye mırıldandı ve Rourke'un eğilmesiyle kenara çekildi.
"Bu ne şimdi?"
Eve'in kızgınlığı paniğe dönüşüyordu.
"Peabody, sen bittin."
Rourke öyle sakin bir güvenle, "Konuşma," dedi ki iki sağlık görevlisi de ona bir çeşit büyücüymüş gibi baktı.
"Ne kadar kötü?" diye sordu Rourke görevlilere.
Yaralanmalar Eve'in kulağına daha net ve daha profesyonel bir şekilde sıralanıyormuş gibi geldi ve yaralının tedavi ve gözlem için en yakın hastaneye götürülmesi gerektiğiyle bitti.
"Gitmiyorum."
"Gidiyorsun." Rourke parmaklarını yara içindeki yüzde çok hafifçe gezdirirken müthiş bir öfke hissetti. "Ağrı kesiciye de ihtiyacı var."
"Rourke,
belli olmadığını mı sanıyorsun?" diye çıkıştı Rourke. Sonra taktik değiştirmeye karar verdi. "Küçük, cesur bir asker gibi olmanı ve insanlara görevlerini yapmalarında yardım etmeni istiyorum sevgilim. Eğer çok iyi bir kız olursan sana dondurma alırız sonra."
"Bunun için kıçını çok sağlam tekmeleyeceğim."
"Denediğini görmeyi dört gözle bekliyorum." Eve kalkmaya çalışırken enjektörün parıltısını yakaladı. "O pisliği istemiyorum. İnsanı tuhaf yapıyor. Düştüm sadece. O çocuk nerede? O çilli burnuna sağlam bir geçirmem lazım."
Rourke, Eve'le burun buruna gelene kadar yüzünü yaklaştırdı.
"Bir çocuğun seni bu hale getirmesine izin mi verdin yani?"
Sorduğu sorunun ve barındırdığı alaycı tonun amacına anında hizmet ettiğini gördü. Eve, mücadele etmeyi bir an bırakarak Rourke'un suratına ters ters baktı.
"Bana bak dostum. Ah, lanet olsun, lanet olsun."
Elini şırınganın girdiği yere doğru uzatmaya çalıştı.
"Sakin ol ve keyfini çıkar," dedi Rourke.
Tuttuğu eldeki gerginliğin yavaş yavaş azaldığını hissetti.
"İşte böyle."
"Kendini çok zeki sanıyorsun, değil mi?"
Eve bedeninin ve zihninin havada süzülmeye başladığını hissediyordu.
"Ama çok da güzelsin. Tatlı şey. Hadi gel bana bir öpücük ver. O dudaklarını seviyorum. Isırması çok zevkli."
Rourke yaklaşmak yerine hala elinde tuttuğu hissiz eli öptü.
"Daha fazla başınızı ağrıtmaz."
"En az 10 metre uçmuşumdur. Vay be."
Sedyeye kaldırılırken başını diğer tarafa çevirdi.
"Hey Peabody, üniforman nerede? Ayakkabıların da yok."
"Takip için çıkarmıştım. İyi olacaksın Dallas."
"Harikayım zaten. Ama aptal bir hastaneye falan gitmem."
"Hayır efendim. Şimdi eve gidiyoruz."
"Rourke nerede? Eve gidiyoruz değil mi?
Önünde sonunda evet.
İşte,
dedi Eve, zafer dolu bir ifadeyle ve ambulansa varmadan önce kendinden geçti.
Kendine geldiğinde çok kızacak, dedi Peabody, acil servisin bekleme odasında aşağı yukarı gidip gelirken.
Kesinlikle, dedi Rourke parmaklarını kahve fincanına vurarak. Henüz kahveye dokunmamıştı.
Sen sağlık ekiplerini ve beni çağırmakla doğru olanı yaptın Peabody. Belki daha sonra boğazıma sarılmış sıkarken de bundan bahsetmek istersin. Zaten o halde takibe nasıl çıktığına bile hala inanamıyorum. O adam bir gorilden daha iriydi ve Teğmen onu yere serdi. Ben hala bu aptal çantadan mesai dışı silahımı çıkarmaya uğraşırken Teğmen onu kelepçelemişti. Daha hızlı olmalıydım.
Yeterince hızlı davranmışsın. Ayakların nasıl bu arada?
Peabody parmaklarını kıvırıp baktı. Mahvolmuş elbisesini de çoktan tuvalette çıkarmıştı.
Bir duş ve biraz ovalamanın geçiremeyeceği bir şey yok. Ama ayakkabılara yazık oldu. Yeniydiler ve müthiştiler. Onları çıkarmama rağmen Dallas'a yetişemedim. Tanrım, şimşek gibiydi.
Uzun bacaklar, dedi Rourke ve kaldırımda uzanırken pantolonunda gördüğü kanlar aklına geldi.
Evet, kaykaylı çocuk olmasa Dune'a yetişirdi. Dune onu asla geçemezdi. Dallas,
Peabody hızla dışarı çıkan acil doktorunu gördüğünde susarak endişeyle baktı.
Kocası siz misiniz?
Diye sordu doktor Rourke'a doğru kafasını sallayarak.
Evet, durumu nasıl?
Çok öfkeli. Sanırım sizin için çok kötü planları var. Eğer Peabody sizseniz, siz de o planlara dahilsiniz.
Kendine gelmiş.
Peabody rahat bir nefes aldı. Bu harika.
Kafasını çok sert çarpmış, beyin sarsıntısı geçirmiş fakat daha ciddi bir durum yok. Omzunu tedavi ettik ama minimum birkaç gün zorlamaması gerekecek. Kalçası canını yakmaya devam edecek, kaburgaların durumu da aynı. Ancak biraz ağrı kesici ile oralardaki sorunları halledebiliriz. Kesikleri birleştirdik, morluklar ve eziklere soğuk kompres devam ediyor. En kötüleri yüzdeydi ve bu arada bu gece gözlem altında kalmasını istiyorum. Aslına bakarsanız 48 saat kalmasını tercih ederdim.
Bu konudaki fikrini tahmin edebiliyorum.
Bu ölçüde bir kafa travması için çok endişe etmemize gerek yok. Ama diğer yaraları bu gece kalmasını istememizi gerektirecek kadar ciddi. Yakından izlenmesi gerek.
Öyle olacak ama evde hastane fobisi vardır. Evde daha hızlı ve daha kolay iyileşeceğini garanti edebilirim. Gerektiği şekilde ilgilenilmesi için eve çağırabileceğimiz yakın bir doktor arkadaşımız var. Luis Di Matto.
Kanal Caddesi'nin meleği.
Doktor başını salladı. Çıkış kağıtlarını imzalayacağım fakat bakımı ve gözetimi konusunda belirtmem gereken bazı kesin talimatlar olacak. Ayrıca Doktor Di Matto'dan geri bildirim istiyorum.
Anlaşıldı ve çok teşekkürler.
3 numaralı tedavi odasında, diye ekledi doktor uzaklaşırken. Rourke birkaç dakika sonra odaya girdiğinde Eve botlarını giymeye çalışıyordu. Ancak ne kadar uğraşırsa uğraşsın giyemiyordu.
Bunları giydiğimde kalkıp aletini boğazından aşağı sokacağım.
Sevgilim, şu anda seksi düşünmek için pek doğru zaman değil.
Rourke muayene masasına doğru ilerledi, parmak ucuyla Eve'in çenesini hafifçe kaldırdı. Sağ yanağında kocaman, berbat bir çürük vardı. Sağ gözü şişmiş, epey kapanmıştı. Görünen kısımdan da içine kan oturduğu belli oluyordu. Ağzının etrafı da morarmış ve şişmişti.
Teğmen,
Rourke dudaklarını Eve'in alnına dokundurdu.
Sağlam yaralandın.
Bana ilaç vermelerine izin verdin.
Evet, ve bayıltıp buraya sürüklemelerine de.
Kabul ediyorum, suçluyum.
Rourke elini hafifçe kafasının arkasına bastırarak şişliği kontrol etti.
Kafan sert olabilir ama onun bile sınırları var demek ki. Ayrıca seni orada yaralı ve kanlar içinde yatmış görürken kendime hakim olmam da epey zor oldu.
Peabody sana haber vermenin bedelini ödeyecek.
Ödemeyecek.
Ettiği tek kelimeyle sesi konuşma tonundan talimat tonuna geçmişti. Hala dışarıda ezilmiş ve şişmiş ayaklarıyla volta atıp duruyor.
Senin için endişeleniyor. Ona karşı yumuşak olacaksın.
Şimdi de bana işimin nasıl yapacağımı mı söylüyorsun?
Hayır, sadece kalbine. Yeterince hızlı olabilseydi senin burada olmayacağına inanıyor.
Bu saçmalık. Ben öndeydim ama o da peşimdeydi. O aptal ayakkabılara rağmen hemen peşimdeydi.
Evet,
Bu arada kaç numara giydiğini biliyor olabilir misin? Ha?
Boş ver, ben hallederim. Eve gitmeye hazır mısın?
Eve, muayene masasından kayarak indi ama Rourke'un elini tutmasına itiraz etmedi.
Dondurmam nerede?
Hiç de iyi bir kız gibi davranmadın. O yüzden dondurma falan yok.
Bak bu cidden haksızlık.
Eve, Rourke'un bir de Louise'i çağırdığını öğrenince öfkelendi ama diğer alternatif olarak bir dönem sağlık uzmanı olarak çalışmış Somerset'i görevlendirme ihtimalini düşününce öfkesini yutmayı başardı. Özellikle de Louise yatak odasına elinde duble çikolata kaplı dondurma dolu bir kase ile girince.
Ver onu bana.
Muayene sırasında bana sorun çıkarmayacağın konusunda söz verince dondurmanı alabilirsin.
Muayene oldum ben zaten.
Louise hiçbir şey demedi, sadece büyük bir kaşık dondurmayı dudaklarının arasına koyarak yalanmakla yetindi.
Pekala, pekala. Tanrım, o kaseyi bana ver de kimsenin canı yanmasın.
Louise kaseyi Eve uzattıktan sonra yatağın kenarına oturdu ve çantasını kucağına koydu. Eve'in yüzünü yakından incelerken, "Of!" dedi.
"Tıbbi görüşün bu ha doktor. Başlangıç olarak, görünüşe bakılırsa çene kemiğin kırılmadığı için şanslısın."
"Şanslı günüm olduğunu biliyordum. Aslına bakarsan şimdi gerçekten daha iyiyim," diye ekledi ağzı çikolatalı dondurmayla doluyken. "Soğuk kompresler epey can yakıcı ama işe yarıyorlar. Rourke bu duruma biraz aşırı tepki verdi ve sayıca üstünlük de sağladı. O yüzden sen kalkıp biraz çalışabileceğim konusunda onay verirsen çok
"Elbette," dedi Louise eliyle işaret ederek.
"İyi." Her ne kadar biraz şüphelense de ayaklarını sevinçle yataktan aşağı indirdi. Hatta üzerlerine basmayı başardı. 3 saniye kadar sonra başı çatlar gibi ağrımaya ve dönmeye başlayana kadar. Eve sırt üstü yatağa düşerken Louise elindeki dondurma kasesini yakalamayı başardı.
"Süper bir doktormuşsun."
"Evet, aynı zamanda pratiğimdir de. Tartışarak vakit kaybedelim istemedim." Eve zekice diye düşünse de şişmiş dudaklarını büzdü.
"Artık senden o kadar hoşlandığımı sanmıyorum. Ben de bunu bilerek yaşamıma nasıl devam edebileceğimi bilmiyorum. Ben aksini söyleyene kadar yataktan çıkmayacaksın."
Louise çantasından avuç içi bilgisayarını çıkardı ve Eve'in tıbbi dosyasını açtı.
"Ne kadar süre baygın kaldığını biliyor musun?"
"Nereden bilebilirim acaba? Baygındım."
"İyi bir nokta. Bir iki tarama daha yapacağım ve ikinci tur soğuk komprese ihtiyacımız olacak. Ağrı için bir şeyler verebilirim."
"İlaç istemiyorum. Şırınga çıkardığın anda anlaşma bozulur."
"Benim için sorun yok. Zaten beyin sarsıntısından sonra ağrı için bir şeyler vermeyi tercih etmem. Fakat şu anda cehennem gibi bir baş ağrın olduğundan eminim. Dışarıdan bir şeyler deneriz."
Louise, yatak odasının kapısı çalındığında çantasını karıştırmaya ara vermeden "Gel," diye seslendi.
"Affedersiniz." Sam eşiği geçmedi. "Rourke, yardım edebileceğim bir şey var mı diye bir bakmamı rica etti."
"Tıpçı mısınız?" diye sordu Louise.
"Hayır, hayır değilim. Ben Sam, Dilya'nın babası."
"Her şey yolunda," dedi Eve dikkatli bir tonla ve kaseyi kenara bıraktı. "Yapılacak her şeyi Louise yapıyor."
"Evet, elbette."
Sam hemen geriledi.
"O halde şifacısınız," diye sordu Louise ilgiyle Sam'i incelerken.
"Sadece duyarlıyım." Sam'in bakışları tekrar Eve döndü ve genç kadının hissettiği acı karşısında büyük bir acı duydu.
"Empatik?"
"Biraz." Yumuşak bakışlarını Louise'e çevirdi ve gülümsedi. "Tıpçılar genelde şifacılar ve empatiklerden pek hoşlanmaz. Ben aklımı ve seçeneklerimi açık tutmayı severim. Louise DiMatto." Ayağa kalkarak yatağın bulunduğu platformdan indi ve elini uzattı. "Tanıştığımıza sevindim Sam."
"Siz ikiniz alt kata inip bir şeyler içsenize," dedi Eve kuru bir sesle. "Biraz kaynaşırsınız."
"Maalesef," dedi Louise başını çevirip Eve'i süzerek.
"Kabalığı yaralarından kaynaklanmıyor. Doğuştan. Tıp biliminin düzeltmeye gücünün yetmediği genetik bir arıza.
Eğer kendi yatak odanda kabalık edemeyeceksen nerede edebilirsin?" Eve kaseyi tekrar kucağına aldı ve somurtarak kaşıklamaya başladı.
"Onunla bir dakika yalnız konuşabilir miyim?" diye sordu Sam.
"Elbette, dışarıda bekliyorum." Sam yalnız kaldıklarında yatağa yaklaştı.
"Çok ağrın var."
"Daha kötüleri de olmuştu. Evet olduğundan eminim. Sam yatağın yanına oturdu. Kimyasal bir ilaç istemiyorsun biliyorum. Ve her ne kadar Doktor DiMatteo'nun dışarıdan bir şeylerle acını rahatlatabileceğinden emin olsam da daha fazlasını yapabilirim. Bir daha olmayacak Eve dedi. Eve'in ağzını açmasına fırsat vermeden. Çünkü şimdi hazırlıklıyım. Buna güvenip güvenemeyeceğinden emin olamıyorsun biliyorum ancak olabilirsin. Yalan söylemiyorum ve eğer emin olmasam teklif etmezdim. Eve dondurma dolu kaşığı ağzına götürdü. Hayır, yalan söylemiyordu. Yapacağın şey ayağa daha hızlı kalkmamı sağlar mı? Öyle sanıyorum. Özellikle de doktorun yardımlarıyla birleşince. Pekala, hemen başlayalım. Yapmam gereken bir sürü şey var. 30. ayrımın sonu. Sayfa 302. Devamı 31. ayrımda.